Ayrım 9. Dipten gelen dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 94. 12. Daha öyle bile olmamıştı ama dayanılmaz sıcak tüm Jackson halkını evlerine tıkılıp kalmak zorunda bırakmıştı. Alanda Kuzeylilere karşı savaşta ölen Güneyliler anıtının yanında bir polis duruyordu. Her tarafından terler boşanıyor, tozdan bembeyaz olmuş tek tük geçen arabalara yol vermek için kolunu göz kamaştırıcı pırıltıdaki gökyüzüne doğru yiğitçe havaya kaldırıyor ve bu haliyle bronz bir asker heykelini andırıyordu. Kaldırımda bir ihtiyar oturuyor ve gelip geçenlere birer gazete okutabilmek için hırıltılı bir sesle bağırıyordu. Son haberler, kızıl casus direniyor. İki zenci tramvay durağında bekliyordu. Victoria barı loş ve serindi. Vaha da derlerdi buralar bu bara. Koca kentte o da yalnız tanıdık müşterilere sert içki veren tek yer burasıydı. Bar sahibinin hayırsever işler için binbaşı Simidle'a her yıl büyük bir para ödediği söylenirdi. Bar Amerikan'da genç bir adam oturuyor ve naneli rum içiyordu. Barmene, Peter dedi, zar atalım ister misin? Şeytanlar benden yana değil bu sıralar. Dün Kessler'e 3 kadeh rum ütüldüm. Kumarda kazanamayan aşkta kazanır derler ama aptalca bir laf bu. Maggie anımsıyor musun? Ne enfes kalçaları vardı. Gallup'la kaçmıştı ama gıcır gıcır bir bıyıkı vardı. Gallup'un ve onu New Orleans'a götürmüştü. Babam evlenmem gerektiğini söylüyor ama bu çok aptalca bir şey olur. Bir yıl sonra savaş çıkacak olduktan sonra ne diye evlenmeli? Karı ne işe yarar savaşta? Ben kızılları haklarken karım Gallup'la kırıştırsın istemem ben. Adam yine kaybetti. Barmen 2 kadeh doldurdu. Bir yıla kadar savaş olacağını nereden biliyorsun? İlkbaharda bir ev sahibi oldum. Açık konuşmak gerekirse savaşmak istemiyorum ben. Hiç kimse istemiyor. Ama göreceksin bir yıla kalmayacak. Herkes savaşa girecek. Aptalca bir şey bu ama böyle. Başkanın demecini okudun mu? Gökte yıldız yakalamaya çalışmıyorum adam. Yalnızca herkesin bildiği şeyleri söylüyor. Sana ben savaşmak istiyorum demiyorum. Savaş çıktığında savaşacağım diyorum. Bu durumda da ne diye evleneyim? Keşke ilk anda vurulsam. James'inki gibi bacağımı kessinler istemem. Bu en aptalca bir şey olur artık. Binbaşı Simidle, Yılmayanlar Kulübü'nde kahvaltı için hazırlandı. Kulüp üyeleri her çarşamba Plaza Oteli'nin şölen salonunda toplanırdı. Simidle bir konuşma yapacaktı toplantıda. Heyecanlıydı. Kulüp üyeleri arasında kentin ileri gelen kimseleri bulunuyordu. Pamuk ihracatçıları, büyük tüccarlar, bir gazete patronu, bir banka direktörü ve yargıç Gilmore. Oysa Simidle'ın başı ağrıyordu. Dün akşamki partide çok içmişti. Gece herkes dağıldıktan sonra Simidle arabasının içinde Jackson'ın en güzel ve yanına salavatla varılır kadını olan Doktor Hellitz'in karısı Rita'yı bulmuştu. Sarhoştu Rita ve durmadan gülüp keskin çığlıklar atıyordu. Simidle şoseden sapmış, farları söndürmüş ve Rita'yı kucaklamıştı. Hala çığlıklar atıyordu Rita. Ses çıkarmak yok demişti Simidle. İlk koşuldu bu. Bunun üzerine sesini kesmişti kadın. Simidle eve yorgun dönmüş ve bir türlü uyuyamamıştı. Hatta soğuk bir duş bile ona iyi gelmemişti. Bir soda içmiş ve başını eller arasına almıştı. Dinmemişti ama ağrısı. Kulübe tam zamanda geldi ve tribündeki şeref masasına oturdu. Yanında pamuk ihracatçısı ve gazete patronu oturuyordu. Geri kalanlar aşağıdaki küçük masalardaydılar. Her kulüp üyesinin göğsünde hangi firmanın sahibi olduğunu gösteren bir plaket göze çarpıyordu. Bu hiç kuşku yok, gereksiz bir şeydi. Herkes birbirini çok yakın tanıyordu. Ama Jackson halkı geleneklerine düşkündü. Salon kocaman bir gülümseyen ayla süslenmişti. Yılmayanların armasıydı bu. Herkes yerini aldıktan sonra Simidle tahta bir tokmakla masaya birkaç kez vurdu. Sevgili Yılmayanlar, Doktor Hellitz'in kulübümüz üyeliğine kabul edilmesini öneriyorum. Hepimiz kendisine yılmak nedir bilmeyen bir Esculape, Roma mitolojisinde Tanrı adına doktorluk yapan kimse olarak tanıyoruz. Kendisi iyi bir genç ve gerçek bir Amerikalıdır. Sırf bir hastayı kurtarabilmek için gece yarısı 10 millik bir yolu aştığına yemin edebilirim. Bu yetmez diyebilirsiniz. O zaman size onun bir hizmetler listesini vereyim. Kendisi hiçbir zaman bir zenciyi tedavi etmemiştir. Yetmez mi? Devam edelim öyleyse. Hiçbir kızılı tedavi etmemiştir ve etmeyecektir. Tersine öte dünyaya bu maymunlardan daha çoğunu göndermemizde bize yardım edecektir. Hep birden atılan bir kahkaha tufanı kapladı salonu. Bir kısım üyeler alkışladılar. Simadal konuşmasını sürdürdü. Ve böylece yılmayanlar arasına Doktor Hellis'i de almış bulunuyoruz. Yeni üye, ayağa kalkınız. Yılmayanları selamlayınız ve kulübümüzde hangi adı taşımak istediğinizi söyleyiniz. Dazlak kafalı, cılız, 50 yaşlarında bir adam olan Doktor Hellis bağırdı. Kasırga! Sonra herkes yemeğe oturdu. Konuşmalar biraz aperatif alındıktan sonra yapılıyordu. Çünkü tavuktan önce iş görüşmelerine zaman bırakmak gerekiyordu. Bu yemekler sırasında çok önemli ticari sözleşmeler imzalanırdı. Simadal bir kadeh vodka içti, küçük bir buz parçasını ağzına koyup emdi ve kızgın kızgın düşündü. Doktor Hellis'in karısı bir şeyler anlatmak istiyor galiba ama kafam mı durdu nedir hiçbir şey anlamıyorum. Simadal'ın kafasının durduğuna ilişkin telaşı boşunaydı. Gazete patronu parlak bir söylevle ondan söz etmekteydi. Kızıllar tüm dünyayı zorla ele geçirmek istiyorlar ve her yerde insanların Adem'le Havva gibi çırılçıplak yaşayacakları cennetler kurmak istiyorlar. Ne mutluluk ki dünyada bir de Amerika var. Muazzam bir baraj gibi kızıl selini durduran Amerika. Sezdirmeden bir darbe indirmenin hesabı içinde kızıllar. Fransa'da grev üstüne grev düzenliyorlar. Biz olmasaydık İtalya'yı çoktan ele geçirmişlerdi. Öylesine kurnazca entrikalar çeviriyorlar ki İngiliz hükümetinden birkaç bakanın Kremlin'den para aldığı açıklansa hiç şaşmam. Gülümseme ve alkışlar yayıldı salona. Gelelim rakamların diline. Geçen yılın ilkbaharında pamuk ihracatı 44 milyon dolara erişmişti. Ağustos'ta bu rakam müthiş bir düşüş gösterdi. Anımsıyor musunuz o günleri? 2 milyonu anca bulmuştu ihracatımız. Sonbaharda Japonya'dan alınan kredi sayesinde durum biraz düzelmişti. Kışı bekleyiş içinde, ilkbaharı ise her iyi Hristiyan'ın yapması gerektiği biçimde umut ederek geçirdik. Şimdi ise durum değişti. Artık kızıllara gülebiliriz. Kongre'nin Marshall planını kabul etmesinden sonra pamuk yeniden tahta çıktı. Küçük beyaz pamuk parçacıkları altın olacaktır. Zaman zaman da olsa başkanın kararsızlıklarını, federal hükümetin ikircikli tutumlarını kınayabiliriz. Yine de Demokrat Partimiz yitirdiği geleneklerine yeniden kavuşmaya başlamış bulunmaktadır. Roosevelt'in günleri hiçbir zaman geri gelmeyecektir. Hemen herkesi alkışladı. Başkanın genel savaş hazırlıklarına girişilmesinin zorunluluğunu açıklamasından bu yana işlerimiz canlanmıştır. Mutlu günlerimize yeniden yaklaşmaktayız. Bundan çıkan sonuç nedir, aziz dostlarım? Kızılar bizi yok etmek istiyorlar. Bunun için Çekoslovakya'da bir ihtilal gerçekleştirdiler. Yunanlı asileri desteklediler. Yasal Çin hükümetine karşı eşkıya çetelerini harekete geçirdiler. Ama ne oldu? Yıkabildiler mi bizi? Tam tersine desteklemiş oldular. O gurur verici adımıza layık olduğumuzu gösterdik. Avrupalı kargaların kriz kriz diye çığlık attıkları günlerde bile umutsuzluğa düşmedik biz. Tam bize gereken kadar korkmamızı sağladı onların bu çığlıkları. Şimdi artık hem kendimiz silahlanıyoruz hem başkalarını silahlandırıyoruz. Askerlerimizi giyecek, silah ve yiyecekle donatıyoruz. Her adımda zenginleşe zenginleşe sonuca doğru hızla yaklaşıyoruz. Yüce Tanrı ve sevgili güneyimizin gülümseyen ayı bize gideceğimiz yönü göstermektedir. Simidal peçeteyle alnını sildi ve oturdu. Salonda ise alkışlar, gülmeler ve sevinç çığlıkları daha uzun süre dineceğe benzemiyordu. Büyülenmişçesine olağanüstü bir ruhsal hafiflemeyle döndü Simidal evine. Hatta yolda giderken şöyle düşünüyordu. Eğer bir parti daha olacak olursa arabaya gizlice bir kadının binip binmediğine iyi bakmalı. Bizim burası için bu bir rekordur. Evde onu Senatör Love'un bir mektubu bekliyordu. Washington'daki durumdan, seçim kampanyası hazırlıklarından, ürkek demokratların garipliklerinden söz eden senatör sonuç olarak şöyle diyordu. Gazetelerimizi izliyor ve büyük bir zevkle makalelerinizi okuyorum. Ama sakın beni sizden Transok adına Almanya'ya gitmenizi rica etmek zorunda bırakan şeyin yalnızca kaleminizin bu başarılı olduğunu sanmayın. Biliyorsunuz Berlin'de durum günden güne daha çok gerginleşiyor ve burası sözün tam anlamıyla bir askeri operasyonlar tiyatrosu haline almış bulunuyor. Buraya akıllı ve enerjik kimseleri göndermek zorundayız. Siz Almanya'da 6 ay bulunmuştunuz. Almanları tanırsınız ve en önemlisi gerçek bir Amerikalısınız. Çabuk karar alma yeteneğine sahipsiniz. Albay Roberts'a sizin güneydeki çalışmalarınızdan söz ettim. O da şiddetle destekliyor benim önerimi. Jackson'daki işleri çabucak bitirmeye çalışın ve buraya gelin. Mektupta yazmanın doğru olmayacağı şeyleri burada anlatırım size. Zafer kazanmış gibi sevindi Simidol. Sonunda kavuşacağına kavuşmuştu işte. Aynaya baktı, kravatını düzeltti, gülümsedi. Mrs. Hallett, kendinize başka bir oyun arkadaşı aramanız gerekecek. Yine de kapris yapmamanıza salık vereceğim size. İkinci bir Simidol'u hiçbir zaman bulamayacaksınız çünkü. Sonra hemen hazırlanması gerektiği aklına geldi ve mektubu yeniden okuyarak üzerinde düşünmeye koyuldu. Vantilatör, avukat Clark'ın ağarmış saçlarını hafif hafif dalgalandırıyordu. Az önce hapishaneden dönmüştü avukat. Bir cehennem sıcağı vardı hapishanede. O kadar ki müvekkiliyle görüşmesi bile yorgunluktan bitirmişti onu. İnatçı zenciyi bir kez daha ikna etmeye çalıştı. İki kere ikinin dört ettiği kadar açıktı durum. David Harrison itiraf etmeliydi. Kelleyi ipten kurtarmak için tek yol olayı adi bir hırsızlık gibi göstermekti. Kaldı ki bu bile zor olacağı benziyordu çünkü savcı Mrs. Nivey'in hayatına kastedildiğini söylüyordu. Ya Simidol? Bütün zincirleri suçlamak istemem diyordu. Aralarında namuslu olanlar da vardır ama birçok zenci savaştan sonra azıttı. Senatör Love'un kızına karşı girişilen suikast yeterli bir uyarıdır. Kara diğerileriyle kızıl fikirleri birleştiren bu piç yığınını gemlemenin zamanı gelmiştir artık. Böylece cana kastetme fikrini Kent'in etkili birçok kişisi desteklemiş oluyordu. Gerçi yargıç fena bir adam değildi ama karaktersizdi. Simidol'a karşı duramazdı. Bilezik veya broş gibi şeyler çalmak niyetinde olduğunu söyle dedim bu zenci olacağı ama o melodram oynamaya devam ediyor. Zincilerin şerefini lekeleyemezmiş. Bu belki New York'taki tiyatroları güzel gider ama Jackson'da bunun için adamı elektrikli iskemleye oturturlar. Elbette suçu yok adamın ama böyle inat etmeye devam ederse nasıl kurtarabilirim onu? Kendini hırsız dedirtmek kolay değil anlıyorum ama Mississippi'de yaşadığımızı bilmiyor mu bu adam? Gerçeğin olmadığı bir yerde onu aramak boşunadır. Vantilatörün de bir işe yaradığı yok ama vantilatör ne yapsın sıcağın böylesine. Önceleri daha kolay dayanırdım ben bu sıcaklara ama yapacak hiçbir şey yok. Yaşlanıyoruz. Kapı açıldı, karısı girdi çalışma odasına. Avukat Clark, karısının yüzüne bakar bakmaz bir şeyler olduğunu anladı. Kötü sürprizlere alışmıştı nicedir. Ya sövgü dolu ortak imzalı bir mektup gönderirler ya karısı gelir kapıların üstüne zincirlerin dostuna ölüm diye yazıldığını söyler ya da aşçı kadın iki göz iki çeşme kendisini kızıllara satmasını istemediklerini söylediklerini anlatırdı. Ne oldu Anna? Sana söylemek istemezdim. Derdin başından aşkın biliyorum ama kız bu gidişle aklını oynatacak. Lewis aralarında her şeyin bittiğini yazmış. Bir hafta kadar önce Clark istemeye istemeye boyun eğmişti Bella'nın nişanlanmasına. Lewis'ten hiç hoşlanmamıştı. Tembelin, avarenin biriydi. Bol keseden para harcayıp duruyordu. Ama kim garanti edebilirdi bu durumun hep böyle sürüp gideceğini? Pamuk demek piyango demektir. Gün olur bol ürün verir, eline çok para geçerdi. Gün olur hiçbir şey vermezdi. Çalışmak denilen şey ise Lewis'in elinden hiç gelmezdi. Anna ikna etmişti kendisini. Onları nişanlanmalısın, birbirlerini seviyorlar. Babamın seni evden nasıl kovduğunu anımsıyor musun? Razı olmuştu ve şimdi... Boş gezenin boş kalfası Beyzade. Bella'yı bir yana fırlatıveriyordu. Hiçbir şey anlamıyorum Anna. Bella mektubu gösterdi bana. Üzgün olduğunu yazıyor Lewis. Böyle davranmak zorunda bırakmışlar kendisini. Babasının kendisine söylediklerini aynen yazmıştı. Eğer o kızıl herifin kızıyla evlenecek olursan evden kovarım seni. Kişiliği oluşmamış Lewis'in. Çocuk daha. Bella için korkuyorum. Odasına kapandı. Hiç cevap vermiyor. Clark birden ayağa fırladı. Bilirim ben bu tipleri. Yarın yapacağı ilk şey Bella'ya mektup yazmak değil, tiksinç bir yazı yazmak olacaktır. Göreceksin, kapımızın üzerine yazı da yazacaktır. Korkuyorum Anna, Amerika adına korkuyorum. Jackson hapishanesinde tüm sesler kesilip de hiçbir şey duyulmaz olduğunda hava kararmaya başlamıştı. Zenci'nin suç ortakları olduğuna hiç kuşku yoktu ama ustaca görmüşlerdi işlerini doğrusu. David Harrison'ın ipek kordonu nereden bulduğunu hiç kimse öğrenemedi. Kapıdaki küçük pencereden hücreyi gözetlemeye giden gardiyan birden bir çığlık atmıştı. 10 dakika sonra da tüm hapishane senatörün kızını boğarak öldürmeye teşebbüs eden zincinin kendini astığını öğrenmişti. Koşarak hücreye gelen hapishane müdürü bir küfür savurmuştu. Katil! 12 yıl bugünkü yerini korumuş, şimdiye kadar böyle bir münasebetsizlikle hiç karşılaşmamıştı. Ne ayaklanma, ne kaçma girişimi, ne de başka bir şey. Örnek diye adı çıkmıştı hapishanenin. Gerçi çok çalkantılı günler yaşamamış sayılmazlardı. Ku Klux Klanların hapishaneyi basarak içeriden zenci çaldıkları günler unutulacak gibi değildi. Ama yüreği serindi o zamanlar müdürün. Bir mahkumu dışarı kaçırıp yakarak cezalandırmakla içeride elektrik iskemlesine oturtmak aynı kapıya çıkmaz mıydı? Ve bu alçak herkesten daha kurnaz çıkmıştı. Kaçmıştı. Hem öyle bir kaçış ki yakalamak da olanaksızdı. Zenci dilini dışarı çıkarmış, kendisiyle alay ediyor gibi gelmişti müdüre. Nasılsın bakalım salak müdür? Yargıç Gilmore binbaşı Simidal'a telefon etti. Belki senatöre yazarsınız. Kepazelik, tam bir kepazelik. Yakaladığınız zenciyi anımsıyor musunuz? Olursa bu kadar terslik olur. Alçak herif kendini asmış. Yalnız anlamadığım şey, kordonu nereden bulmuş acaba? Bir türlü kendime gelemiyorum. Senatör ne diyecek? Senatör ne diyeceğini mi soruyorsunuz? Ben bu işe karışmak istemem. Nasıl olup da işin farkına varamadığınızı da anlıyor değilim ayrıca. Devlet güvenliğini ilgilendirir önemli bir işti bu. Zenciler azıtmışlardı. Bu herifin yargılanması onları gemleyebilirdi. Oysa şimdi... Ben de alt üst oldum. Sizden senatöre bağışlanma dileklerimi iletmenizi rica edeceğim. Suç ortaklarını bulmaya çalışacağımızı. Stop. Kordonu'na kim verdi söyleyeyim mi size? Clark. Eminim bundan. Birbirlerine davranışları son derece törenseldi. Chicago'daki söylevinden sonra hemen gerekli önlemleri almalı. İlk aklıma getirdiniz hiç kuşku yok Clark. Hapishane müdürü onun olaydan 2 saat önce zincirin yanına geldiğini söylüyor. Şimdi savcıya telefon ediyorum. Yargıcın genç, neşeli bir zenci hizmetçisi vardı ve çok güzel yemek yapardı. Yargıç keyfi yerinde olduğu günlerde ona takılır ve hadi git yıkan derdi. Bugün iğnem üzerimde. Binbaşıyla tatsız telefon görüşmesini bitiren yargıç zenci kadının ağladığını gördü. İyi yürekli bir adamdı ve gözyaşına hiç dayanamazdı. Ne o, sicim gibi indiriyorsun gene gözlerinden. David'e acıyorum. Ahmak, acınacak nesi var onun? Elektrikli iskemlesine oturtulacakken yakayı sıyırmasını bildi. Johnson'ın bu iskemlede ne kadar acı çektiğini biliyor musun? Tam 8 dakika. Oysa bu 3 kağıtçı herif tabureyi itiverdi. Tamam, acıyacaksan bana acı. Öyle belalar gelecek ki bu yüzden başıma. Senatör asla bağışlamayacaktır beni. Jenny hareketsiz öylece oturuyordu. Çevresi savrulup atılmış bluzlarla doluydu. Pembe, mavi, yeşil. Elinde sıkı sıkıya tuttu bir pusula vardı. Aşkım, mutluluğum, bağışla. Yaşamımı istemiyorlar. Katil değilim, hırsız da değilim ama zenciyim. Rus albayı elimi sıkmıştı. Şimdi onu öpüyorum. Yeşil yılda seni aldatmıyormuş Jenny. Kuzeye git. Bilet alacak kadar paran olduğunu söylemiştin bana. Sana mutlu ol demiyorum ama yalvarıyorum. Gururlu ol. Ancak ayaklarına kapandıkları zaman bağışla onları. Jenny dakikalarım sayılı. Ormanımızdaymışçasına seninleyim. Dudakların, ellerin, mutluluğumuz. Seni seviyorum Jenny. Bunu sana ne kendisine ne de başkalarına hiçbir zaman yalan söylememiş bir insan söylüyor. Seviyorum, öpüyorum, yalvarıyorum. Bağışla. David Harrison. Saatler gece yarısını vurdu. Binbaşı uyuyordu. Avukatın ağlamaktan gözleri şişmiş kızı uyuyordu. Yargıcın hizmetçisi küçük odasına çekilmişti. Jenny kıpırtısız öylece duruyordu. Pırıl pırıl üşüyen lambaya bakıyor ve David'i görüyordu önünde. Anlayamıyordu David'in artık olmadığını. Victoria, barı kalabalıktı. Akşamcılar viskilerini çekip gülümsüyorlardı. Genç adam barmene. ''Dinle Peter'' diyordu. ''Bugün çok içtim ama daha içebilirim. Zar atalım. Kazanamıyorum. Aptalca bir şey ama böyle işte.'' 9. ayrımın sonu sayfa 102.